Ayrım 7. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 60. Bir İngiliz konsolosu ve Kürtlerin Turan kökeni. İngiliz konsolosu Sir Henry Greshwick Rawlinson 1810-1895 Kürtlerin soy kökenini derinlemesine araştırmış olan uzmanlardan biridir. Asker, diplomat ve Asuri tarihi uzmanıdır. İran'da, Bağdat'ta başkonsolos olarak bulunmuş, bölgede uzun yıllar araştırmalar yapmış, kayalardaki Asuri çivi yazılarını çözmüş, bu alanda yeni keşiflerde bulunmuş ve daha çok bir bilim adamı olarak tanınmıştır. Kendisine yayımlanmış 16 kitabı vardır. Bunların çoğu çivi yazısıyla yazılmış ve ilk defa bilim dünyasına sunulan Asuri belgelerinin reprodüksiyonları niteliğinde özgün yapıtlardır. Tanınmış İngiliz ansiklopedisi Encyclopedia Britannica'daki Kürdistan meselesi Rawlinson'un kaleminden çıkmıştı. Bu madde önce ansiklopedinin 9. edisyonunda 1875-1889 yayımlanmıştır. Burada Kürtlerin Turan soyundan oldukları belirtilmiştir. Yazarın ölümünden sonra ansiklopedideki Kürdistan maddesinde bazı değişiklikler yapılmış fakat Kürt dili ve Kürtlerin kökeni konusunda Rawlinson'un görüşleri İngiliz ansiklopedisinin 11. baskısına kadar 1910-1911 aynen korunmuştur. Kürtlerin dili ve soy kökeni konusunda Rawlinson'un ilgi çekici görüşleri vardır. Dil bakımından Kırmanç lehçesini bugünkü Kürtlerin esas dili olarak kabul etmektedir. Kürtçe deyince önce Kırmançı lehçesini kastetmektedir. Zaza ve Guran şivelerini ise Kırmançı'dan farklı lehçeler saymaktadır. Rawlinson, Kırmançı lehçesinin bir eski İrani dil patoisisi olduğunu söylemekte fakat bu dilin içinde Turni dil unsurlarının da karışmış bulunduğunu ve bu karışmanın Babil döneminden gelmiş olabileceğini belirtmektedir. Zaza lehçesinin de Ermenice ve eski Kapadokya diliyle karışmış olmakla beraber yine İrani kökten Aryan Stok geldiğini söylemektedir. Guran lehçesinin de esas itibariyle İrani bir dil olduğu ve Kırmançı lehçesinden daha fazla Farsça'ya yakın bulunduğunu belirtmektedir. Kürtçenin veya Kürt lehçelerinin İrani dil ailesinden olduğu bugün genellikle kabul edilmektedir. Kürtçenin incelenip öğretildiği bazı özel Avrupa okullarında da bu arada Paris'teki yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nda Kürtçe İrani diller grubu arasında yer almaktadır ve ihtisaslaşmış kataloglara da öyle girmiş bulunmaktadır. Kürtlerin soy kökenine, etnik menşeine gelince bu konuda Rawlinson daha açık ve daha kesin konuşmaktadır. Kürtlerin aslen Turan soyundan geldiklerine, daha sonraki çağlarda İrani unsurlarla karışmış olduklarını belirtmektedir. Rawlinson'un yazdıklarına göre Kürtler ta tarih çağlarının başında Orta Asya'dan kalkıp şimdi yaşadıkları bölgelere gelip yerleşmişler ve o çağda yaşayan milletler düzeyinde örneğin Hititler düzeyinde güç kazanmış ve bütün Asuri dönemi boyunca da bağımsızlıklarını az çok koruyabilmiş olan Turani bir kavimdir. Fakat aslı Turanlı olan bu kavim daha sonraki çağlarda İranlı kavimlerle karışmış ve yavaş yavaş İranileşmiştir. İranileşme öncelikle dilde olmuştur denilebilir. Çünkü soy bakımından Turanlı olduğu kabul edilen bir toplumun dilinin de aslen Turanlı olması ve bugünkü İrani kökenli dili sonradan kabul etmiş bulunması akla yakındır. Rawlinson tezine tanık olarak çivi yazısıyla yazılmış ilk belgeleri gösteriyor ve Turanlı bir kabile olan Kürtler Batı Asya'daki diğer kavimlerle eşit düzeyde erken çivi yazısı kayıtlarına geçirilmişlerdir diyor. Bu çivi yazıtlarının da Malatya ile İran'daki Miyandop arasında kalan bölgenin birçok yerinde kayalara kazınmış olarak bulunduğunu belirtiyor. Bu yazıtlar bugün hala yerli yerinde durmakta mıdır yoksa British Museum'a taşınmışlar mıdır? Bizim uzmanlarımız bunları inceleyebilmişler midir ya da ne kadar inceleyebilmişlerdir? Sorular sorular. İnsanın zihnini kurcalıyor. Rawlinson'un araştırmalarına ilişkin olarak Londra'da bulunduğum sırada hazırlamış olduğum bir rapor belki araştırmacılara yararlı olabilir düşüncesiyle kitabın sonuna eklenmiştir. Kürtlerin etnik kökeni üzerinde duran çeşitli yayınlar vardır. Türkçe iki kitap. Abdülhalik Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Boğaziçi Yayınları Ankara, 1993, Ali Tayyar Önder, Türkiye'nin Etnik Yapısı, Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler, Pozitif Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2005, Tanzimat Sürecinde Kürtçülük, Avrupa Kürtçülüğün Teorik Altyapısını Oluşturuyor, 1827-1877, Paris'te Kürtçe Öğreten Bir Okul, 1960'larda Paris Büyükelçiliğimizdeki görevim sırasında bir şey dikkatimi çekti. Paris, Kürtçülüğün Avrupa merkezi görünümündeydi. Uluslararası siyasi Kürtçülüğün ve Kürtolojinin önemli merkezlerinden biriydi. Fransa'ya ve Avrupa'ya yayılmış irili ufaklı Kürtçü derneklerden bazılarının merkezleri Paris'teydi. Paris'te ayrı bir Kürt inceleme merkezi vardı. Burada Kürtler üzerine araştırmalar, yayınlar yapılıyor, bültenler çıkarılıyordu. Sürekli Kürtçülük yayını yapan yayın evleri de vardı. Başka ülkelerde çıkan Kürtçü yayınlar da burada satılıyordu. Ve Paris'te Kürtçe öğreten Paris Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek okul da vardı. Yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu. École Nationale des Langues Orientales Vivantes adını taşıyordu. Paris'te Lille Sokağı numara 2 adresine yerleşmiş olan bu okul, vaktiyle Osmanlı coğrafyasında konuşulan envai çeşit dilleri öğretmek ve bölgeyi araştırıp incelemek için kurulmuş, benzer okullar Viyana'da ve Londra'da kurulmuştu. Bu eski okul 1859 yılında kırılmış olan bizim Mektebi Mülkiye Şahane kadar yaşlı, hatta daha da yaşlıydı. Bu okulda Yunanca, Sırpça, Bulgarca, Makedonca, Arnavutça, Azerice, Arapça, Farsça vesaire vesaire gibi çeşitli dillerin yanı sıra Kürtçe de öğretilmişti ve hala öğretiliyordu. Özellikle Kurmançı üzerinde duruluyordu. Okulun kütüphane kataloğunda Kürtçe, İrani diller grubu içinde gösteriliyordu. Galiba eski müsavatçılardan olan Topçuzade adında yaşlı bir Azerbaycanlı da bu okulda görevliydi. Kendisiyle tanışıp konuşmuştum. Benim orada çalıştığım yıllarda yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nda Kürt dili ve edebiyatı derslerine Kamuran Ali Bedirhan veriyordu. Onun ders notları kütüphane kataloğunda da yer almıştı. Kamuran Ali Bedirhan, Tanzimat reformlarını içine sindirmeyerek ve Mısırlı Mehmet Ali Paşa isyanını da fırsat bilerek 1840'larda Osmanlı Devleti'ne karşı baş kaldırmış ve yakalanıp Girit'e sürülmüş olan namlı Kürt derebeyi Bedirhan sülalesinin son üyesiydi. 1895 yılında Şam'da doğmuş, 1960'larda 70 yaşına merdiven dayamış bulunuyordu. Yeni yetme Kürtçülerin ağababası, siyasi akıl hocası durumunda görünüyordu. Genç Kürtçüler onu baş gibi biliyorlardı. Avrupa'da Kürtçülük güya ondan soruluyordu. Kendisine böyle bir hava vermişti. Kamuran Ali Bedirhan, Paris'te oturduğu yerden Kürtlerin istekleri diye sağa sola dilekçeler göndermekteydi. Bağdat hükümetine baş kaldırıp Kuzey Irak'ta dağlara çekilmiş olan Mustafa Barzani'ye ulaşabilmek için de Paris'te oturan Kamuran Ali Bedirhan'dan vize almak gerekiyordu. Nitekim 1968 yılında Kuzey Irak'taki Mustafa Barzani ile röportaj yapmak isteyen gazeteci Hulusi Turgut önce Paris'e gidip Kamuran Ali Bedirhan'a başvurmuş. Ondan Barzani'nin Bağdat temsilcisine hitaben bir mektup almış. Ancak bununla Barzani'ye ulaşabilmişti. Bedirhan'ın iki satırlık bir pusulası dağdaki Barzanlı Kürtlere kapıları açmıştı. Hulusi Turgut, Barzani dosyası İstanbul, 1969, sayfa 8-40 ve Hulusi Turgut, Unutulan Mektuplar, Hürriyet, 12-13 Kasım, 2003. Kamuran Ali Bedirhan, 20 yıldan beri Paris'te yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nda çalışıyordu. Orada itibarı vardı. Kürtçülük konusunda bir yazı, bir rapor mu hazırlanacak, onun bilgisine, birikimine başvuruluyordu. Okul kütüphanesi kataloğunda da onun 4 kitabı vardı. Kürt Şiirleri Antolojisi, 1923 yılında Şam'da Terakki Basım Evi'nde basılmış. Kürt Dili ve Grameri, 1. Yıl, Cilt 1-2. Kamuran Ali Bedirhan'ın yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nda verdiği ders notlarından oluşuyor. 1953 yılında Paris'te basılmış. Kürt Alfabesi, 1938 yılında Terakki Basım Evi'nde basılmış. Kisvendiya Kürdi, 1938 yılında Şam'da Terakki Basım Evi'nde basılmış. Katalogda 1960'larda artık hayatta olmayan Celadet Ali Bedirhan'ın da bir broşürü vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine göndermiş olduğu uzun mektubun 1933 yılında Kabil'de eski harflerle baskısı. Yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nun kütüphanesi ciddi bir ihtisas kütüphanesiydi. Başka hiçbir kütüphanede bulamadığım kitapları, dergileri burada bulabiliyordum. Örneğin 1877-78 Türk-Rus Savaşı ve o yıllarda Rumeli'den Türk göçleriyle ilgili Rus belgelerini, o tarihi günlere tanıklık etmiş olan Rus görevlilerin anılarını, makalelerini, 1880'lerde yayımlanmış Rus belgelerini, Bulgar istatistiklerini vesaire vesaire bulabiliyordum. 1962-1966 yıllarında bu kütüphanede çalıştım. Kütüphane yönetimi bana kolaylık gösterdi ve istediğim kitapları incelemek üzere eve götürmeme de izin verdi. Bu kitaplardan evde uzun uzun notlar aldım, onlarca defter doldurdum. Bu kütüphanede 1960'larda Kürtçülük veya Kürtoloji üzerine 115 kalem yayın vardı. Bunları da not ettim. Şimdi listeye kuş bakışı bakıyorum. Önce yayın tarihlerine bir göz atıyorum. İlk Kürt dili grameri ve sözlüğü 1787 yılında yayımlanmış. Ondan sonra Kürtçülük yayınları yıldan yıla artmış. 19. yüzyılda 32 kitap çıkmış. 20. yüzyılın ilk yarısında bu sayıya 75 kitap daha eklenmiş. Bu listedeki seçme 100 kitabın basit bir dökümü aşağıdadır. Kürtçülük üzerine 100 kitabın dağılımı, yayımlandığı ülkelere ve yıllara göre dökümü. Yayımlandığı ülke Fransa, yayın sayısı 23, yayınları 1840-1966. Yayımlandığı ülke Rusya, yayın sayısı 18, yayın yılları 1856-1957. Yayımlandığı ülke Ermenistan, yayın sayısı 16, yayın yılları 1930-1956. Yayımlandığı ülke Almanya, yayın sayısı 15, yayın yılları 1809-1926. Yayımlandığı ülke Arap ülkeleri, Suriye, Lübnan, Irak, Mısır, yayın sayısı 12, yayın yılları 1920-1965. Yayımlandığı ülke İngiltere, yayın sayısı 8, yayın yılları 1913-1966. Yayımlandığı ülke Avusturya ve Çekoslovakya, yayın sayısı 4, yayın yılları 1853-1965. Yayımlandığı ülke İtalya, yayın sayısı 2, yayın yılları 1787-1818. Yayımlandığı ülke Türkiye, yayın sayısı 2, yayın yılları 1892-1893. Bu liste tabii ki çok eksiktir. Sadece Paris'teki bir okulun kitap koleksiyonuna dayanmaktadır. Bu kadar eksik bilgiyle elbette kesin hükümler verilemez. Ama listeye şöyle bir göz atınca, yanılgıya düşmeksizin şu kadarı söylenebilir. Kürtçülük veya Kürtoloji Avrupa'dan kaynaklanmıştır. Kürtçüğün tohumları önce Avrupa devletlerinde atılmış, Kürtçülük tohumları önce bu ülkelerde yeşerip kökleşmiştir. Yani Fransa, Rusya, Almanya, İngiltere, Avusturya ve İtalya'da Kürtçülüğün derin kökleri, dal budak uzayan kökenleri vardır. Bunun bilinmesinde ve not edilmesinde yarar vardır. Rusya'da Kürtçülük ve Anadolu'da Kürtçü bir Rus konsolosu. Bilimsel anlamda Kürt araştırmaları veya Kürtoloji, İranolojinin bir alt kolu sayılmakta ve öyle ele alınmaktadır. Rusya'da çok uzun zamandan beri yapılmakta olan Kürt araştırmaları ile hem siyasal hem de bilimsel amaç güdüldüğü belirtilmektedir. Bu konuda 1963 yılında bir araştırma yayımlamış olan Moh Mokri, Rusya'da uzun zamandan beri devam eden Kürt araştırmaları gerek ihtilalden önce gerek ihtilalden sonra çift anlam taşıya gelmiştir. Siyasal ve bilimsel demektedir. Moh Mokri, Kürtoloji et Enseignement de la langue kürde en URSS, Sovyetler Birliği'nde Kürtoloji ve Kürtçe eğitimi, Library Orientaliste Paul Göttner, Paris, 1963, sayfa 71. Araştırmaların siyasal amacı önde gelmekte ve ağır basmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmaları Kürtoloji olarak değil, Kürtçülük olarak değerlendirmek daha doğru olur. Roma'da ilk Kürtçe sözlüğün yayımlandığı 1787 yılında Rusya'nın o zamanki başkenti St. Petersburg'da da çeşitli dillerin karşılaştırmalı sözlüğü yayımlanmış. İkinci Katerina'nın 1762-1796 yıllarında Rus tahtında saltanat sürmüş olan 2. Katerina emriyle Rus Bilimler Akademisi üyesi Pallas tarafından hazırlanmış olan bu sözlükte 276 adet Kürtçe sözcüğe de yer verilmiş. Nikitin Op cilt sayfa 293. Roma'da Kürtçe sözlüğün yayımlanması ile St. Petersburg'da basılan sözlükte Kürtçe kelimelere de yer verilmesi birbirinden ayrı ve habersiz olarak aynı yıla rastlamış. Dolayısıyla Kürtolojinin veya Kürtçülüğün ortaya çıkışında Rusya'nın da bir payı olmuş. 19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya'nın Kafkasya'ya, Türkiye'ye ve İran'a karşı emperyalist istila savaşları Rusların Kürtlere karşı ilgisini artırmıştır. Öncelikle Rus subayları ve konsolosları Kürtler konusuna eğilmişler ve bunların arasından uzun soluklu Kürtçüler çıkmıştır. 1828 Rus-İran Savaşı'nda İran'ın Ardabil şehrini zapt eden General Sohterlen oradaki zengin Safevi kütüphanesini savaş ganimettir diye hemen Petersburg'a taşıtmıştır. Rus subayları ve konsolosları Türkiye'den de az ganimet götürmemişlerdir. Bu kütüphane Bitlisi'nin 1599 tarihli Farsça şerefnamesi de bulunmuştur. Rus-İran okları bu el yazması üzerine önemli eğilmişler ve buradan Kürtlerin tarihini çıkarmaya çalışmışlardır. Önce Bilimler Akademisi üyesi Veliyaminov Zernov şerefnamenin Farsça orijinal metni üzerinde çalışmış, daha sonra bir başka akademisyen Charmol bu yapıtı Fransızca'ya çevirip 1868-1875 yıllarında 4 cilt halinde yayımlamıştır. İbit sayfa 294. 1840'larda Rus üniversitelerinde ve Bilimler Akademisi'nde tek tük Kürt araştırmaları yapılmıştır. Dittel ve Berezina adlı üniversiteliler, Çotsko ve Caba adlı Rus konsoloslara Kürtçe ile ilgilenmişlerdir. Berezina 1853 yılında Kazan'da Müslüman lehçeleri üzerine incelemeler adlı bir de kitap yayımlamıştır. Konsolos Çotsko da aynı yıl Kürt dili üzerine felsefi incelemeler yayımlamıştır. Kırım Savaşı 1853-1856 Rusya'da Kürtçülüğü kamçılamıştır. Ruslar bu savaşta Kars'ı zapt etmişler fakat ellerinde tutamamışlardı. Ruslar 20 yıl sonraki savaşta 1877-78 Türk-Rus Savaşı'nda Erzurum'a kadar Doğu Anadolu'yu istila edecek ve 1878 Berlin Antlaşması'yla Kars, Ardahan ve Batum'u Rusya'ya katacaklardı. Ruslar Türkiye'den yeni topraklar koparmaya hazırlanırken Kırım Savaşı'ndan sonraki yıllarda Kürtlerle ilgili bilgi, belge toplamayı ve araştırmalar yapmayı hızlandırıp yoğunlaştırmışlardı. Türkiye'ye yalnız dışarıdan saldırmakla yetinmeyecek, içeriden de saldıracaklardı. Anadolu içindeki Ermenileri kullanacaklar, Kürtleri kullanacaklar, Anadolu insanını birbirine vurduracak, kırdıracaklar ve bulanık sularda balık avlayacaklardı. Kürtoloji, Rus emelleri için bir siyasi silahtı. Rus uzmanlar dört elle buna sarıldılar. Rus Bilimler Akademisi de desteğini esirgemedi. Kırım Savaşı'nı izleyen 20 yıl içinde Rusya'da yayımlanan kitaplardan bazıları şunlardır. Peter Lech, Forschungen über die Kürten und iranischen Nordschalder, Kürtler ve Kuzey İran Keldanileri hakkında araştırmalar, St. Petersburg, 1857-1858, Çaykov, Vermittelungen in Saatkulak, St. Petersburg, 1860, Ernest Chantre, Resul des Notices et Resit Kurdes, Kürt Notları ve Hikayeleri Külliyatı, St. Petersburg, 1860, Jaba, Resul des Notices et Extrait Kurdes, Kürt Notları Külliyatı, St. Petersburg, 1860, Charmol, Şerefnamah Küfastes de la Nation Kürde, Kürt Milletin Şerefnamesi veya Vakainamesi, 4 bölüm, St. Petersburg, 1868-1875. Rusya'da 19. yüzyıl ortalarında bu kitaplar yayımlanmışsa da Ruslar o dönemde Kürtler hakkında yayın yapmaktan ziyade ileride yapılacak yayınların malzemelerini hazırlamaya, bilgi belge toplamaya ve el yazmaları derlemeye öncelik ve ağırlık vermişlerdir. Bu derleme işinde uzun yıllar Anadolu'da görev yapmış olan Caba adlı Rus konsolosu birinci derecede rol oynamıştır. Rus Kürtçüleri Jaba'nın derlediklerine dayanarak 150 yıldır durmadan kitap ve makale yayımlamakta ve o hazineyi tüketememektedirler. Anadolu'da Kürtçü bir Rus konsolosu. Sovyet Rusya Bilimler Akademisi Asya Ulusları Enstitüsü 1961 yılında Leningrad koleksiyonlarındaki Kürt el yazmaları başlıklı bir kitap yayımladı. Rudenko, Opisaniye Kürdiş Rukopisiyay, Leningradis Sobrani, Leningrad koleksiyonlarında Kürt el yazmaları, Akademiyi Nauk, Sovyetler Birliği, İnstitüt Narodov Azi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bilimler Akademisi, Asya Ulusları Enstitüsü Moskova, 1961. Kitap, tanınmış Sovyet Kürtçülerinden Kurdeyov'un sorumlu redaktörlüğü altında Sovyet Oryantalizm Enstitüsü'nün Kürdoloji Bölümü Kürdologlarından Bayat Margarita Borisovna Rudenko tarafından hazırlanmış. Bu kitabı 1965 yılında Paris'teki Sovyet Kitabevi'nden edinmiştim. Bugünkü Kürtçülüğün kökenlerini açıklayabilmek için bu kitabı biraz tanıyalım. Kitap ön söz ve 4 bölümden oluşmaktadır. Ön sözde Leningrad'da Petersburg, toplanmış olan Kürt el yazmalarının hangi kütüphanelerde bulundukları, kimler tarafından toplanmış oldukları, kitabın yazılmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmektedir. Buradan anlaşıldığına göre Leningrad'daki Kürt el yazmalarının çoğu Saltykov, Şedrin Umumi Kütüphanesi'nde ve Bilimler Akademisi'nin Asya Ulusları bölümünde bulunmaktadır. Bu el yazmalarını toplamış ve Rusya'ya kazandırmış olanların başında August Alexander Dementevich Caba gelmektedir. Caba, Rus Dışişleri Bakanlığı görevlilerindendir. 1836-1869 yılları arasında Erzurum'da ve İzmir'de Rusya konsolosu olarak görev yapmıştır. 33 yıl Türkiye'de kalmış olan Caba, Rus Bilimler Akademisi'nin ve özellikle akademi üyesi Dorn'un özendirmesiyle kendisini Kürtçülük işine vermiş, bu alanda geniş çalışmalar, araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmaları sırasında kendisine Molla Mahmut Bayazidi adında yerli bir şahıs büyük yardımda bulunmuştur. Fakir Mahmut Efendi ve Hoca Mahmut Efendi adlarıyla da tanınan bu Molla, özellikle Farsça metinlerin çevrilmesinde Rus konsolosu Jaba'ya büyük yardımlarda bulunmuştur. Üstlerinin direktifleri, Rus makamlarının desteği, yerli insanlar arasından bulduğu yardımcılar ve kuşkusuz Türk yöneticilerinin hoşgörüsü veya ihmali sayesinde konsolos Jaba tanınmış bir Kürt uzmanı, bir Kürtçü, bir Kürdolog durumuna gelmiştir. Jaba'nın Anadolu'dan toplayıp Petersburg'a götürdüğü el yazmaları Türkçe, Farsça, Kürtçe ve Fransızca 54 değerli parçadan oluşmaktadır. Bunların 44'ü Kürtçeymiş. Konsolos Jaba'nın topladığı 54 adet el yazmasına daha sonraki tarihlerde başkalarının topladığı 30 el yazması da eklenmiş ve böylece 84 parçadan oluşan bir koleksiyon ortaya çıkmış. Petersburg Kürt el yazmaları koleksiyon dedikleri işte budur. Bu koleksiyonun 3'te 2'sini Konsolos Jaba'nın 19. yüzyıl ortalarında Anadolu'dan toplayıp kaçırdığı eserler oluşturmaktadır. Bu el yazmalar şu 4 bölümde incelenmektedir. Folklor ile ilgili el yazmalar. Bunların sayısı 14'tür. Edebiyat ile ilgili el yazmalar. Bunların sayısı 58'dir. Dil ile ilgili el yazmalar. 9 adettir. Etnografya ve tarih ile ilgili olanlar 3 adettir. Kitapta bunlar teker teker tanıtılmaktadır. Folklor konusundaki el yazmalar çeşitli kahramanlık türkülerini, oyun türküleri, aşk şarkılarını, atasözlerini, halk hikayelerini kapsamaktadır. Edebiyatla ilgili el yazmalarında şu edebiyatçılar ve eserler sıralanmıştır. Genceli Nizami'nin Büyük İskender'in Urus'la Harbi, Şeyh Mişrefettin Seedi Şirazi'nin Gülistan'ı, Mehmet Feki Teyra'nın Hikayatı Şeyh Sanan'ı, Ahmet Mela Batini'nin Zembil Satıcısı ve Kitab-ı Mevlidi Şerifi, Şeyh Ahmet Hani'nin Memozini, Selim İbni Süleyman'ın Yusuf ile Züleyhası, Haris Bitlisi'nin Yusuf ile Züleyhası, Haris Bitlisi'nin Leyla ile Mecnun'u, Mahmut Bayazidi'nin Leyla ile Mecnun'u, Ahmet Hani'nin Gazelleri, Molla Batini'nin Gazelleri, vesaire. Kürt el yazmalarının edebiyat ile ilgili olanların başlıcaları bunlardır. Bunların Kürt edebiyatı sayılıp sayılamayacağını ya da ne kadarının sayılıp ne kadarının sayılamayacağını edebiyat tarihçilerinin takdirine ve eleştirisine bırakıp devam ediyorum. Dil bölümünde Kurmancı ile ilgili birkaç gramer ve sözlük denemesi görülmektedir. Eli Termiki'nin Kurmanca Sarfi usulü talimiyesi, Molla Mustafa'nın Kürt fiillerinin çekimine dair, Molla Mahmut Bayezid'in Kürtçenin zaman içinde değişimine dair, Jaba'nın Kürt lehçeleri arasında bazı farklara ve genel kurallara dair risaleleri gibi. Etnografya ve tarihle ilgili el yazmaları arasında da şunlar vardır. Molla Mahmut Bayezid'in Adat ve Rusumatname'yi Kürdiyesi ve bunun Jaba tarafından yapılmış Fransızca'ya çevresi, Şerafettin Bitlisi'nin Kitab-ı Tevarih-i Kadimi Kürdistan, Tercüme-i Şerefname-i Lisan-ı Farisiyesi, yani Şerefname'nin Farsça çevresi. Burada kısaca tanıtılan Petersburg'daki Kürt el yazmalarının hemen hepsi 19. yüzyıla aittir. Bunların 3'te 2'sini konsolos Jaba Türkiye'den Rusya'ya götürmüş ya da kaçırmıştır. Geriye kalan 3'te 1'lik bölümü de yine Ruslar ve ancak pek azı başka yabancılar tarafından derlenmiştir. Rus Kürtçüler 150 yıldan beri bu el yazmalar üzerine çalışmakta, bunlar hakkında yayınlar yapmaktadırlar. Bolşevik ihtilali bu çalışmaları kesintiye uğratmamıştır. Çarlık zamanında başlamış olan çalışmalar Sovyet döneminde de sürdürülmüştür. Adeta yoktan bir Kürt edebiyatı dili, edebiyatı, tarihi yaratmak, kısacası ayrı bir Kürt milleti ortaya çıkarmak uğrundaki Rus çalışmaları 150 yıldır sürdürülmektedir. 100 yıl önce bir medrese köşesinde kaleme alınmış yarı Farsça, yarı Arapça ve yarı Türkçe bir gazel el yazması, bir manzume, birkaç atasözü bile Kürt el yazmasıdır diye ziyan edilmeksizin itina ile saklanıp biriktirilmiştir ve bir Kürt kültür hazinesi ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Rusların Sovyet dönemindeki Kürtçülük çalışmaları ileride ayrıca ele alınacaktır. İran Kürtlerinin ve Mustafa Barzani'nin Sovyet kanadı altındaki Kürtçülük çalışmalarını anlattım. Makaleler Forum dergisinde yayımlandı. Bilal Şimşir, Sovyet Rusya ve Kürtçülük 1-2 Forum, 15 Aralık 1958 sayı 114 ve 1 Ocak 1959 sayı 115. 7. ayrımın sonu, sayfa 72.